Hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler, Mukavet TV izleyicileri. Bugünkü programımız sizlere çok değişik gelecek bir konu ama esasında bizler için yıllardan beri mücadele ettiğimiz bir konu. Yani Türkiye'deki termik santrallar ve kömür mücadelesi. Bunu da uzun yıllardan beri hep beraber yapıyoruz. Değil mi Fevzi? Bu arada konuğumuz avukat Fevzi Özlüyer. Uzun yıllardan beri, evet uzun yıllardan beri beraberiz, neredeyse 30 yıldan beri mücadele ediyoruz. Fevzi bizden biri, içimizden birisi. Merhaba diyordu bu arada bir izleyici. Merhaba diyelim biz de onlara. Selamlar hepinize. Şimdi bu mücadeleler çok uzun zamandan beri Türkiye'de sürüyor ve Fevzi de bu işlerin başından beri militanı, eylemcisi, sonra da mesleği icabı bize çok önemli mücadeleleri beraberinde götürüyor ya da hep beraber götürüyoruz. Şimdi bu akşamki konumuz bildiğiniz gibi bir esasında hepimize bir oh çektiren bir nasıl diyeyim yani hepimizi rahatlatan bir olay oldu bu son bu açılan dava ve bunun getirdiği netice yürütmeyi durdurma. Şimdi daha çok detayına gireceğiz. Hepimize bir çünkü uzun yıllardan beri mücadelemizde biraz da Fevzi'nin de katıldığı 30 yıllık Akkuyu mücadelesindeki bazı yaralanmalarımız yani bizim kaportalarımızın biraz yamulmasına neden oldu ve diğer mücadelelerde ama şimdi bu mücadelede edilen başarı hepimizi sevindirdi. Demek ki bazı iyi olaylar da gelişebiliyor. Bu konu bildiğiniz gibi geçen sene değil yani daha doğrusu Eylül ayın Mart ayında bir devlet ya da hükümet resmi gazetede bir yayınladı. Daha sonra bu yasayı, bu yönetmeliği çıkaracağını söyledi. Bu sırada bizler hepimiz çeşitli yerler meclisin içinde, önünde ve Ege'de çeşitli bölgelerde zeytinime dokunma diye mitingler yapıldı. Ve bu zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgelerdeki alanların enerji şirketleri tarafından neredeyse bedava denecek şekilde gasp edilme olayına herkes dur dedi. Ve bu sırada da çiftçi sen büyük bir akıllılık ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı dava etti. Bu dava yani Mart ayında alınmış bu yönetmelik kararı dava sürdü ve sonucunda bu esasında Fevzi nasıl gelişti bütün bu olaylar? Sen anlatırsan hukuki değerlendirmeleri daha iyi olur. Biz çünkü sonuçta hepimiz eylemciyiz, mücadeleciyiz ama hukuki anlamda bu süreci nasıl buralara geldik? Onları anlatırsan iyi. Bu arada Kadir'in de selamı var. Kamil Koç, Şiran Kırıntı Köyü'nden selamlar. Celalettin bayağı şey geliyor yani Eyüp Kavuncubaşı. Herkes bayağı mesaj yolluyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. O zaman Fevzi sen bu mevzuyu, konuyu biraz geniş ve hukuki olarak daha başından sonuna kadar anlatırsan bu kadar dinleyicimiz var. Bence hepsi aydınlanırlar diye düşünüyorum.
Ender abi çok teşekkürler. Dostların arasında olmak tabii insanı mutlu ediyor ve yüzüne böyle bir yanıyla aptalca bir gülümseme hasıl olduysa kendimi evimde hissettiğim için insan kendini evinde hissettiğinde böyle kendi kendine gülmeli mi bilmiyorum ama benim hoşuma gittiği için işin açıkçası böyle gülümseme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü aslında konunun çok önemli hep aslında tüm dava sürecinde hep aklımdaydın. Hakikaten Kadir'le siz. Çünkü bu mücadelenin hep yani Türkiye'de ekoloji mücadelesinin o aktivistlerin unsurlarından birisi olan işte, tarım alanı ile ilgili mücadelelerin nasıl bir demokratikleşme mücadelesi olduğunu siz çok anlatmaya çalıştınız yıllardır. Ya, ekoloji siyasetinin de bir demokrasi siyaseti, demokrasi mücadelesi olduğunu en somut örneklerinden birisi aslında bu davaydı. Çünkü Davanın esası her ne kadar zeytinlik alanların da madencilik faaliyeti yapılması ile ilgili bir yönetmelik değişikliğine açılan bir dava gibi görünse de aslında işte bu süreç Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ile ilgili toplumsal hareketlerin ya da toplumsal mücadelelerin neden ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından bize pek çok şeyi anlatıyor. Kısaca bunun hikayesinden bahsedeyim aslında. Yani o nedenle bir hukuk tekniğiyle davanın sürecini anlatmak yerine nasıl bir demokratikleşme siyasetine olanak sağlıyor bu tür zeminler ve neden ekoloji mücadelesi demokratikleşme mücadelesi olduğunun anlaşılması açısından da önemli. Çiftçi sendikaları aslında bu davayı tek başına açtı fakat açılan pek çok ortak dava vardı. Bizim hemen ilk gün davayı tek başına açmak zorunda hissetmemizin en önemli nedeni aslında Danıştay'da ortak açılan davalarla ilgili son zamanlarda ciddi bir direnç gelişmiş durumda. Bu direncin en önemli sebebi derneklerin, sendikaların, meslek odalarının çeşitli konularda ortak hareket etmesini engellemeye ya da bunların ortak hareket etmesini kırmaya yönelik usulü kuralların daha sık bir şekilde kullanılıyor olması ve bu aynı zamanda katılımın, siyasal süreçlere katılımın, yargısal yolla katılımın önünü de tıkayan bir aparata dönüştü. Bu nedenle hızlı müdahale etmek gerekti ve hızlıca müdahale ettik. Davayı ilk gün hemen açtık. Davayı açmamızdan kısa bir süre sonra dava ile ilgili yani 2 ay gibi bir süre sonra bir yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ve bir ay sonra hemen itiraz üzerine İDDK yani Danıştay'ın üst merciği ortak heyetle karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle yani Danıştay'ın 8. dairesinin verdiği kararı 8. ve 10. daire bir araya gelin, birlikte karar verin gerekçesiyle ortadan kaldırdı. Ortadan kaldırıldığı tarih aslında başka bir davanın görülmesinden çok kısa bir süre önceydi. Bu da Kemerköy, Yeniköy termik santrallerinin ormanlık sahanın sınırına gelmiş olması ve bu ormanlık sahada faaliyet yürütmek istemesiyle ilgili görülen bir davada bu kararın çıkması aslında o davanın avukatları tarafından keşif sırasında da buradaki mahkeme kararını ve mahkemeyi etkilemek maksadıyla yapılan bir tutum olarak gördüler. Aslında oradaki ya, o günkü nümayiş de o açıdan oldukça ilginçti. Çünkü davalı idarenin yanında şirket ve sendika bir arada yer alıyordu. Bir yanında Türkiye'de çevreyi, ekolojiyi korumaya çalışan aslında toplumsal emeği bu anlamıyla zenginleştirmeye çalışan kesimler, köylüler. Bir yanda da kadim, o bitmeyen sendikal tutum ve şirketin tutumu ve devlet yani bir egemen sınıf ittifakının karşısında neredeyse bu süreci istemediği kabul ettirilmeye çalışılan bir davacılar grubu. İşte bu denklemde çevrecileri, köylü hareketini ya da topraktan, doğadan yana tutum alan insanları bir yanıyla düşmanlaştıran bir stratejinin parçası haline gelebiliyor bazen mahkeme kararları. Ve DDK'nın kararı ardından hemen Eylül ayında Danıştay 6. pardon 8. ve 10. dairesi ortak bir heyet oluşturdu ve ortak heyetten de yine bu düzenlemenin kanuna aykırı olduğu yönünde bir karar çıktı. Fakat kararın 2 tane değişik gerekçesi var. Yani biz de yürütmenin durdurulmasını istiyoruz diyor o değişik 2 gerekçe. Fakat yürütmenin durdurulması talepleri oldukça ilginç. Özellikle bunun vurgulanması, bu mücadelenin neden bir demokrasi mücadelesi olduğunun anlaşılması açısından oldukça önemli. Değişik gerekçenin vurguladığı husus şu: evet, yürütmeyi durdurma kararı verilmeli, fakat kanuna aykırı olduğu için yürütmeyi durdurma kararı verilmemeli. Tarım Orman Bakanlığı'nın onayı alınmadığı için yürütmenin durdurulması kararı verilmeli. Bu arasındaki şöyle bir fark var. çiftçi sendikaları başta olmak üzere bugüne kadar 20 yıldır aşılamayan bir kanun var. Zeytinliklerin ve yabanilerin ıslah edilmesi ve korunmasını sağlayan 1939 tarihli bir kanun. Ve bu kanun en genel anlamda toplumun genel iradesini yansıtan, yasama organının ifadesini yansıtan, yani genel oyu seçilenlerin seçtiklerinin iradesinin ifadesi olan bir kanuna aykırılık tezi üzerinden bugüne kadar bu davalarda başarı elde ettik. Ve Danıştay'da karşı oy yazısındaki hakimler diyor ki hayır, kanuna bir aykırılık yok. Tarım Bakanlığı'nın görüşünün alınmasından kaynaklı bir hukuk aykırılık var. Aslında bir sonraki aşamaya yürütmeyi yani idareyi hazırlıyor yasama yargı. Yani yargı bir yanıyla yürütmeye yol gösteriyor. Bu kararın nasıl uygulanacağı anlamında değil, kanunun nasıl dolanılacağı anlamında bir yol gösterme. Bu durum oldukça tehlikeli. Yani erkler ayrılığına dayalı hala anayasasında hukuk devleti yazan yasama ve yürütme yargı arasındaki ilişki bu anlamıyla oldukça belirli ve tanımlanmış yargı kararlarının bağlayıcılığıyla hukuk devletinin şekillendiği bir ülkede yasamayı ortadan kaldırmaya yönelik bir iradenin yargı eliyle şekillenmesi ve bunun bir yargı kararı olarak biçimlendirilmesi sadece sermayenin bu konudaki çabasıyla değil, aynı zamanda yürütme ve yargı arasındaki işbirliği sayesinde de meydana geldiğini görüyoruz. İşte bu tür toplumsal müdahaleler yargının sermaye yanında konum almasının dışında aynı zamanda yasamanın bir ayağı, bir unsuru, bir bileşkesi haline gelmesini de engelleyen toplumsal baskılarla bu kararların tecessüm etmesini mümkün hale getiriyor. Yani pekala bir toplumsal baskı söz konusu olmadığında genel iradenin ifadesi olan bir kanunu, yani bizim sözümüzün en somutlaşmış ifadesidir kanun. Yani biz kimiz? Halk iradesinin somutlaşmış ifadesidir, beğenelim ya da beğenmeyelim. Yani anayasa hukuku anlamında bunu böyle görmek, böyle anlamak, böyle düşünmek ve böyle hareket etmek zorundayız. Bunu aşmaya yönelik bir irade şekillendiği anda hala işte yargının verdiği karara değil, buradaki müdahalenin etkililiğine dikkat çekmek lazım. Yani pekala pek çok dava açılmamış olsaydı hala Türkiye'deki toplumsal hareketler, Türkiye'deki yoksul halk kesimleri ya da doğasından yana tavır almak isteyen emekçiler, köylüler hala bu yönde bir tavır sergilemeyecek olsalar, emin olun o iki tane karşı oy gerekçesindeki gibi bir karar çıkabilir. Ve o zaman da yasaları yürürlükte olan ve uygulanmayan ve bu uygulanmamayı yargı kararlarıyla da meşrulaştıran bir siyasal sistemin içinde yaşamaya devam ederiz. Bu aslında çok basit bir biçimde yasasızlaştırmadır. Yani kanunların sözünün sermaye tarafından ve yürütme tarafından bağlayıcı olmadığı ve bunun da bu bağlayıcılığın da yargı tarafından da onandığı bir siyasal sistemin hayat bulması anlamına gelir. Ve hala işte ekoloji mücadeleleri buna direnç gösteriyorlar ve aslında tarihsel olarak kanunda, o soyut kitapların arasında, anayasada soyut metinlerin toplumsallaşmasını, onun toplum tarafından, doğa tarafından doğru bir biçimde hayat bulmasını mümkün kılacak kararlara imza atıyorlar. Buradaki kilit nokta aslında Ender abi buydu. Yani sizin sözünüzün nasıl cisimleştiğini işte bu davalarda görmek mümkün. Yani ekoloji mücadelesi neden demokrasi mücadelesidir diye soracak olursanız işte söke sok söke siz halk iradesini yargı kararında vücut vücut veriyorsunuz. Yani onu vücuda getiriyorsunuz. Yoksa bunların, bu metinlerin tamamı soyut metinler. Yani doğa koruma mücadelesinin neden halkın, toplumsal hareketlerin aynı zamanda kendisini yeniden inşa edebilme pratiğinin olduğunun anlaşılması açısından önemli uğraklar olduğunu düşünüyorum bunların.
Çok doğru söylüyorsun ama bazı işte yani mesela olumsuz olan şeylerde evet böyle hakimler ya da hakimeler olması güzel bir şey Danıştay'da da bilhassa ama bir yandan da baktığımız zaman hani sen de biliyorsun bu Bergama sürecinde ve daha sonraki altın mücadelesi sizin de katıldığınız Kışladağ'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki altın mücadelelerinde maalesef biraz hukukun uygulanması geri kaldı. Yani orada da bir olumsuzluk yok mu yani ben öyle görüyorum en azından.
Aksine oraya kaydıracaksak
yani yok kaydı yani çünkü zengin, orada da böyle bir olumsuzluk yani, var yani söylemek zorundaydım yani.
Yani Türkiye'de yani konu Türkiye'de hakimler var değil Türkiye'de keskin bir sınıf savaşı var konusu.
Öyle mi? Ben daha o kadarını bilmiyorum. Şimdi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bilse iyi olur. Böyle içinden birisi olsun.
Bergama mücadelesinde yani iyi hakimlerin verdiği kararlar kadar konjonktürel olarak okumak lazım. Yani hani Bergama hareketinin durduğu yerden, hareketin aktörlerinin aldığı pozisyon üzerinden tek başına buradaki gerçekliği anlamamız çok olası olmaz. Yani buradaki sorunlardan birisi hep pencerenin bir tanesinden bakmak istiyor olmamızla ilgili. Fakat aktörlerin birbirleriyle ilişkisi doğrultusunda, konumlanışları doğrultusunda baktığımız zaman aslında Bergama hareketinin kırılma noktası çok iyi biliyoruz ki aslında kararların ters yüz edilmeye başlandığı dönem Türkiye'de altın konusunda, madencilik konusunda faaliyet yürüten şirketlerin daha etkin bir stratejiyi ve daha etkin bir siyasal pozisyonu örgütlemeye başladıkları döneme denk geliyor. Yani tek başına madencilik faaliyetini şeyin cephesinden okumamak lazım. Çevre hareketlerinin mücadelesi eksenini de okumamak lazım. 2000'li yılların başına geldiğimiz zaman hala biliyorsun ki Türkiye Çevre Mücadelesi hala bugün de aslında aradan 22 yıl geçmiş. Siyasal iktidarla ilgili konum deklare etmekten oldukça uzaktı. Yani kazanılan siyasal başarılar ekoloji mücadelesi tarafından bir siyasal iktidar talebiyle ya da siyasal iktidar mücadelesiyle taçlandırılamadığı sürece yargının belli kademelerinde, belli konularda elde edilmiş başarılar siyasal başarılara dönüşmez. Yargı kararları bu anlamıyla siyasal kararlardır. Yani toplumsal çatışmaların ve sınıf çatışmalarının ortalamasını temsil eder. Ve Türkiye'de yargı şu ya da bu biçimde sermaye birikim sürecinde özellikle enerji ve madencilik davalarında ki kararlara baktığımız zaman sermaye birikim sürecinin olgunlaşmasına ve belli sermaye gruplarının biçimlenmesinde önemli uğrakları oluşturabilme gücünü sahip olmuş bir organ. Doktora tez çalışmam tamamen bu konu üzerine odaklanmıştı. Son 40 yılın enerji madencilik alanındaki tüm yargı kararlarını bu anlamıyla taradım. Bu tabii Bergama davasının yargı kararları da bu anlamıyla bunun kapsamındaydı. Türkiye'de çevre mücadelesinin kaybettiği şey Türkiye'de yeni bir sermaye grubunun inşa edilmesi sürecine denk gelmesi doğrultusunda okumak lazım. Yani Türkiye'deki çevre mücadelesinin toplumsal pratiklerinin tarumar edilmesi Türkiye'de yeni bir sermaye birikim rejiminin ve sermaye grubu bloğunun, sermaye bloğunun inşa edilmesi sürecinin bir sonucu olarak değerlendirmek gerekiyor. Aksi durumda bunu sadece çevre mücadelesinin başarısı ya da başarısızlığı ekseninde değerlendirdiğimizde bu konuyu Türkiye'deki sermayenin olgunlaşma karakterinden bağımsız ele alırız. Bu da bizi doğru bir analize götürmez diye düşünüyorum. Ben bu tartışmayı, yani yargı kararlarındaki bu saçaklanmayı, dalgalanmayı bir anlamıyla Türkiye'de siyasal rejimle uyumlu sermaye birikim sürecinin şekillenmesi perspektifinden okumak gerektiğini düşünüyorum. 2002 yıllarında çevre mücadelesinin davalarının ters yüz olması, bu davaların 2016 yılına kadar bu şekilde devam etmesi ve 2016 yılında aslında o grubun gruba el konulması sürecinde yeniden yargı kararlarının farklılaşması sürecini kararlardan izlemek mümkün. Bu resme baktığımız zaman aslında yargı kararlarıyla sermaye birikim süreçleri arasındaki ilişkiyi iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani mevcut siyasal sistemin ittifakı içinde yer alabilecek bir sermaye grubunun oluşturulması sürecinde yargı kararlarının önemli bir işlevi olduğunu, bu anlamıyla bu meselenin çevre mücadelesinin başarısı ya da başarısızlığıyla daha az ilgili olduğunu değerlendiriyorum.
Yani sonuçta bu şeye bir başka dille söylesek, kapitalizmin böyle Türkiye'de aniden madencilik faaliyetleri, taş ocağı faaliyetleri, işte kömür ocakları, altın madenleri gibi tesislerle bu arada fırsattan faydalanarak kapitalist bir modelin tam şekilde örüldüğünden bahsediyorsun zannedersem, değil mi?
Sadece kapitalizmin olgunlaşmasından değil, yeni bir sermaye sınıfının yaratılması sürecinde yargı kararlarının önemli bir içeriği olduğunu söylüyorum. Yani Türkiye'de son 20 yılda, 25 yılda özellikle enerji ve madencilik alanında cisimleşen yeni bir sermaye bloğu var. Ve bu sermaye bloğunun oluşması sürecinde bu kararların ortaya çıkma biçimi çok önemli. Yani aynı derede, şöyle söyleyeyim, İkizköy ile ilgili biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan bir karardı. Aynı bilirkişi heyeti tarafından, aynı mahkeme tarafından bir mahkeme kararında işlem hukuka aykırı sayılırken bir mahkeme kararında işlem hukuka aykırı sayılmadı. Çünkü iki farklı şirket, bir tanesi kolaylıkla bertaraf edilebilecek bir şirketken, yani hani hukuk açısından hukuka uygunluğa davet edilebilecek bir şirket olarak görülürken, bir tanesi kolaylıkla hukuka davet edilemeyecek, siyasal açıdan güçlü bağlantıları olan bir şirket olması nedeniyle onun davasına başka türlü bir karar çıkıyor. Aynı vadide iki farklı şirketin aynı olayla ilgili aynı bilirkişi, aynı mahkemeleri tarafından iki farklı karar çıkıyorsa, o zaman yargı kararlarının sermaye birikim sürecinde etkili bir araç olduğu tezimizi güçlendirecek örneklere daha yakın zamanda da ulaşmış oluruz. Bu örnekler Bergama davası sürecinde de söz konusu oldu. Yani Bergama davası sürecindeki hukuka aykırılıklar, yani Bakanlar Kurulu prensip kararı gibi hukuk dünyasında olmayan kararların verilebiliyor olması, Ecevit hükümeti tarafından bunların Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının daha önceki kararlara rağmen, Danıştay'ın kararlarına rağmen bir prensip kararla bu şirketlere izin verilebiliyorsa, o zaman Türkiye'de Sadece kapitalizmin kendi toplumsallaşması, kendisini toplumsallaştırması dışında mevcut siyasallaşma pratikleriyle uyumlu bir sermaye grubunun da inşa edildiği sonucuna ulaşabiliriz. Yani Türkiye'de sadece bu süreci, yani yargı sürecini kapitalistleşme dinamikleriyle değil, Türkiye'deki sermaye gruplarının arasındaki çatışma ve yeni hakim sermaye gruplarının edilmesi biçimi olarak da görmek gerekiyor. Yani eski sermaye gruplarının tasfiyesi, yeni sermaye gruplarının hakim olması sürecinde yargı kararları çok önemli bir rol oldu. Tabii ki de sadece yargı kararları önemli rol almadı. Yani Türkiye'de toplumsal muhalefetin kendisi de kimi zaman böyle bu tür pozisyonlara düşmüş olabilir. Bu ayrı bir tartışmanın konusu ama ben kendi çalışmam sınırları etrafında çok açıklıkla söyleyebilirim ki Türkiye'deki sermaye birikim sürecinde yargının aldığı pozisyon aslında kimi sermaye gruplarının önünün açılmasına, bunu isteyerek yaptığı anlamında söylemiyorum. Ama kimi sermaye gruplarının önüne açılmasına, kimi sermaye gruplarının da önünü tıkanmasına yol açabilecek sonuçlara yol açtı. O yüzden de Bergama kararı Türkiye'de kapitalizmin içselleştirilmesiyle değil, Türkiye'de yeni bir sermaye sınıfının, sermaye bloğunun inşa edilmesi sürecinin sonucu olarak dağıtıldı.
Yani evet, ama yani bu tabii tam bizi, yani
Yani
mücadelemizi pek
klasik anlamda
şeye.
yani enerji ve madencilik, yani kazıyıcılıkla, yani tüm doğayı, tüm mal varlığını çıkart, yurt dışına sat. Yani buna dayalı olarak yeni bir kapitalist bloğun, yeni bir sermaye grubunun, yani üretimden daha çok kazıyıcılıkla büyüyen bir sermaye bloğunun inşa edilmesi süreçleri sadece üretim ilişkilerindeki olanakların aktive edilmesiyle, finans ve kredi olanaklarının en yoğun şekilde kullanılmasıyla sağlanmaz. Türkiye gibi ülkelerde aynı zamanda siyaset ve siyasal mekanizmalar, yasama, yürütme kadar yargı gibi mekanizmalar eliyle de sermaye gruplarının inşa edilmesinin ve önünün açılması söz konusu olur. Küçük bir meslek odasındaki hakimiyetin bile Türkiye'de ne kadar büyük dalgalanmalara yol açtığını gördüğümüz zaman bunun sebebini bu anlamıyla düşünmek gerekiyor. Yani düşün, İstanbul Ticaret Odası'nın, Antalya Ticaret Odası'ndaki Sanayi Ticaret Odası'ndaki seçimlerin bu kadar etkili
Mücadelesi.
bir geçmesinin neden bu kadar önem atfediliyor? Çünkü Türkiye gibi ülkelerde sermayedarlar ve sermaye blokları sadece üretim düzeylerinde rekabeti mümkün kılarak sermaye birikim süreçlerini harekete geçirmiyorlar. Aynı zamanda siyaset olanaklarını kullanarak da diğer sermaye grubunu devre dışı bırakmanın olanaklarını aktive edebiliyorlar. Yani bu anlamda siyasetin Türkiye'de sermaye birikim sürecinde çok önemli, özgün bir rolü var. Yargının da bu rolden bağımsız düşünmemek lazım, yargı kararlarını da.
Tabii ki bu biraz hukuki değerlendirmeler çok güzel oldu. Bizim gibi eylemciler için biraz tabii bu hukuki yeni hep zor bir tarafında. Bu arada iyi akşamlar şeyleri çok geliyor Bakican'da. Kadir de şöyle diyor. Kadir'in bir sorusu, yani şeyi var, değinmesi. Yani siyaset üstü bir ekoloji mücadelesi olmayacağının da göstergesi diyor. Yani senin söylediklerin biraz, yani bunu nasıl birleştirebiliriz? Yani siyaset üstü ekoloji mücadelesi olmayabilir mi yani, ya da ya siyaset üstü ekoloji mücadelesi nasıl olur yani bazıları hani bu konuları siyaset üstü görüyor ya, yani hiçbir
Yani
siyaset.
bazı, biliyorsun Ender abi, az kızarmış seviyor. Kadir onu şey yapmayı çok seviyor. Yani alt üst etmeyi çok seviyor. Altı da
Evet.
kızarsın istiyor. O biraz kızıl yeşilci olduğu için
Evet.
altını da kızartmayı çok seviyor. Tabii ki de hiçbir şey yani siyaset dışı bir şeyin olmasının, yani siyaset dediğimiz şey insanların kendi hayatlarını bir toplumsal olarak inşa edebilme pratikleri olarak görüyorsak, hani bunu hani insanın kendisini tarihsel yapabilme, kendisini inşa edebilme, kendisini gerçekleştirme pratikleri olarak siyaset tabii ki ekoloji mücadelesine de mündemiştir. Yani ekoloji mücadelesi de netice itibariyle insanın kendisini doğayla birlikte yeniden inşa edebilme stratejileri, politikaları, günlük pratikleri, düşünme biçimleri, alet edevat geliştirme tarzı olduğuna göre bunun kendisinin siyaset olduğunu kabul etmek zorundayız. Siyaset başka bir şey değildir. Yani hayatta siyasetten daha başka hiçbir şey yoktur yani. Tüm her şey bu
Verebilir
anlamıyla.
diyorsun. Ama kimisi bilinçli hani siyaset yapıyor, kimisi
Yani
her şey konuşuluyor da.
bunu Cemil bir yazısında mı, bir toplantıda mı bir şey söylemişti. Aslında çok yıllar önce o aklımda o anlamıyla şey güzel. Aslında buradaki hep o siyaset dışı söylemi hep şeyle ilgili olduğunu görüyorum ben. Bu işte toplumsal hareketlerin toplantılarında falan gittiğimiz zamanlarda kendilerini bir siyasal gruba ya da siyasal partiye ait değiliz. Yani ekoloji
Evet,
mücadelesi
evet.
bir siyasetin yani siyasetle siyaset yani aynı anlama gelen eş sözcük eş sesli iki farklı kavram bunlar. Yani siyaset dışı olmakla yani iki ayrı siyaset dışı olmaktan bahsediyoruz. Bir tanesi belki yani bu toplumsal hareketlerin ima ettiği siyaset dışı olmak siyasi olmamak anlamında değil de bir siyaset olarak yani bir örgütlü siyaset olarak bir gruba angaje olmadığını söylüyorlar ama tabii bunlar falan da bir yanıyla
Sonu çok
uçurum
önemli. Bu yani çevre hani çok
yakın siyaset.
mücadelenin çevre üstü çevre mücadelesinin siyaset üstü görülmesi. Bunu başka bir sefer daha seninle konuşmamız lazım. Çok da güzel konulara değindin. Yalnız şöyle bir şey var. Hayat ve zaman geçiyor. Baya zaman oldu. Çok yani bir 10 dakika yakın zamanımız kaldı. Şimdi bu yürütme durdurma verildi. Enerji Bakanlığı'nın bu yönetmelikle ilgili yani bilhassa Akbelen ormanlarının o arazilerin yani Yatağan Termik Santralı, Kemerköy, Yerköy oradaki zeytinliklerin yok edilmesiyle ilgili hepimize bir rahat nefes aldırdı diyebiliriz değil mi? Yani ama şimdi süreç nasıl devam edecek? Sen biraz da hani niyet okuyup yani bu bakanlığın niyetini okuyup nasıl refleksler gösterecek? Ve bizler de tabii eylemciler de nasıl pozisyon alacağız ona göre yani nasıl bir durum olacak bundan sonra nasıl bir süreç siz takip edeceksiniz ya da başımıza neler gelecek gibi biraz böyle şeylerden bahsedebilir misin?
Şimdi ya Türkiye'nin de içinde olduğu dünya kapitalist sistemi aslında MTA rejiminde köklü bir dönüşümü yaşıyor. Yani dünyada özellikle Ukrayna temelinde daha önce Suriye'de ortaya çıkan daha sonra Ukrayna'ya kayan süreçte aslında kapitalizm bir kez daha savaş yoluyla dünyayı yıkıyor. Yeniden yapacak şekilde de emek gücünü değersizleştiriyor. Aslında ortaya çıkan manzara bu. Yani emek gücü ister hizmet olsun, isterse fiziki emek gücü olsun değersizleştirilerek kapitalist birikimin olanakları yaratılmış oluyor. Yani aslında Türkiye'deki bu zeytinciliklerin bahtı da bu tartışmadan azade değil maalesef. Türkiye'de kömür şirketleri ekstraktivizm denilen bu kazıyıcılık stratejisinin bir parçası olarak şu anda işte uluslararası enerji ihtiyacının karşılanması politikasını bir kez daha güçlü bir biçimde dillendirerek kendilerine bir konum alıyorlar. Fakat aldıkları konum bir yanıyla aslında şunu da mümkün hale getiriyor. Bir yanıyla dünyada inanılmaz bir dönüşüm var. Yani savaş koşulları Avrupa'da yenilenebilir enerji sektörünün de büyümesine neden oluyor. Yani hani sadece kömürün itibarının güncellenmesine yol açmıyor. Yenilenebilir enerji sektörünün de itibarının güncellenmesine yol açıyor. Ve Türkiye'deki aslında madencilik ve enerji alanındaki şirketler de bu sürecin ciddi takipçileri ve bu iki birbirinden beslenen kutba çok yakın bir siyaset geliştiriyorlar. Bunu çok dikkatli görmek lazım. Yani birbirinin zıttıymış gibi görünen sektörler ve süreçler birbirleriyle çok yakından ilişkili olarak gelişiyor. Örneğin Yeniköy, Kemerköy Termik Santrali ile sürecini yürüten firma bir yandan da yenilenebilir enerji süreçlerini aktive etmeye çalışıyor. Kömür konusundaki politikası işte sahada mücadele edenleri düşmanlaştırarak, bakın biz ülkede madencilik faaliyetinin önünü açacak bir takım stratejiler geliştirmeye çalışıyoruz fakat ormanda duran bu insanlar aslında bizim üretmemizi engelliyor diyorlar. Ama aynı zamanda onların varlığı, bu toplumsal muhalefetin varlığı dönüp devlete, ya bakın aslında kömüre karşı ülkede de ciddi bir muhalefet var. Bu açıdan da yenilenebilir enerji konusunda teşvik, yeşil mutabakat süreçlerinin hızlandırılması gibi süreçlerde yeni mekanizmaların ya da chat başvuruları yoluyla bu alan, bu zeminin hareketlendirilmesini de talep eden başka bir olanağa dönüştürüyorlar. Yani toplumsal muhalefetin varlığı kendinden azade bir siyasallaşma pratiğine dönüşmediği sürece şirketler bu toplumsal muhalefeti kendilerine hem avantaj hem de stratejilerinin bir parçası kılabilecekleri düşmanlaştırma politikalarını mümkün hale getirebiliyor. Yani kömürle ilgili politikalarını güderken, ya bunlar bizim önümüz engel oluyor derken, aynı şirketler yenilenebilir enerji konusu gündeme geldiğinde bakın toplumsal muhalefet de istemiyor. O nedenle de bu dönüşüm konusunda yeni adımlar atılması, finansal ve iktisadi olanaklar yaratılması gerekiyor diyebiliyor. O nedenle toplumsal muhalefetin ürettiği pratikleri bu çatışmalardan azade hiçbir zaman düşünmeden biz sermaye gruplarını ve yönetenleri nereden nereye yönlendirmek istiyoruz? Buna net bir cevabımızın olması lazım. Yoksa bu kutuplaşmış işte yenilenebilir enerji kötü, kömür iyi ya da kömür kötü, yenilenebilir enerji iyi gibi iyiler ve kötüler etrafında organize olmuş bir siyasal stratejinin kendisini götürebileceği bir hedef yok. Biz sermayeyi ve yönetenleri, hakim sınıflar ittifakının pozisyonu karşısında nasıl bir toplumsallaşma, nasıl bir siyasallaşma daha somutlaştıracak olursak, yıllardır söylediğiniz gibi enerjide kamucu, demokratik, ekolojik stratejiyi gerçekleştirebilecek politikaları mümkün kılabilecek bir blok mümkün olacak mı? Bu mümkün olmadığı sürece bu gerilim bu şekilde devam edecek. Yani zeytinlik alanlarla ilgili yeni müdahaleler önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Buna karşı ortaya çıkan toplumsal muhalefet, dünyadaki bu küresel konjonktürde kömür ve yenilenebilir enerji dengesinin okkası nerede biçimleniyorsa kendisini buna göre konumlandırmaya çalışacak. Halbuki bir üçüncü cephe inşa etmek zorunda Türkiye'deki toplumsal muhalefet. Aksi durumda elde ettiği hukuki başarıları siyasal başarılara sıçratamaz.
Evet, bu uzun zamandan beri önümüzde bir görev olarak duruyor. Fakat Türkiye'nin şartları bildiğin gibi kolay değil. Burada bir böyle siyasal bir mücadele bloku oluşturmak, ama her zaman için dediğin gibi vakit geç değil. Her zaman için bir mücadele bloku oluşturmak gerekiyor. Zaman zaman dediğimiz gibi büyük yumruklar yesek de kaportalarımızda eğiklikler olsa da dediğin gibi çok önemli bir mücadele alanı ve bunu da çok taraflı şekilde artık yürütmek lazım diyorsun ki çok önemli bu tespitin. Sadece iyi kötü meselesi değil, biraz toplumun diğer kesimlerine de hitap edecek diller oluşturmak, konular oluşturmak lazım. Evet sevgili Fevzi, maalesef vaktimiz doldu. 40 dakika çok çabuk geçti. Bu arada bayağı arkadaşlar mesajlar attılar. Biz de kendilerine, hepinize teşekkür ediyoruz. Baki Can'a, Orhan Eraytaş'a, evet, hepsine çok teşekkür, Eyüp Kovuncubaşı'na, herkese isimlerini daha sayamıyoruz, bir sürü mesaj atmışlar. Ama sayabildiklerimiz kadarıyla bu canlı program için sana da tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ama bu mesele, siyasal blok meselesi, biliyorsun içindeyiz hepimiz. Bunu bir başka programda daha geniş seninle konuşmak isterim şahsen. Ve bu dolayısıyla biz teşekkür ediyoruz katıldığın için Mukavemet TV ailesi olarak. Bu güzel başarıların da devamını, bu gibi kararların da devamının gelmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir daha da hepinize iyi geceler. Teşekkürler izlediğiniz için. Thank you.